Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Şehriver 1400, Hicri Kameri 16 Muharrem 1443 ve Miladi 25 Ağustos 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mesut Ketani ve arkadaşım Muhammed Bahtiyar ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hakikat ve Sanal Dünyası ve İran'daki Yerenlikler isimli programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberleriyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. İslami Şura Meclisi Başkanı, düşman erkekler arasında ittifak ve ayrılık oluşturmak istiyor dedi. İran Yargı Başkanı, İran genetik kimlik belirleme kitinin üretim teknolojisini elde etmiştir dedi. İran'ın Cenevre temsilcisi Tahran, Afganistan'da insan hakları ihlallerini kınıyor dedi. Türkiye, Haseke'ye toplu saldırı gerçekleştirdi. Irak'ta terörist Amerikan ordusunun lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Şimdi detaylar.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, ülkenin ve devrimin düşmanları erkler arasında ittifak ve ayrılık oluşturmak peşindedirler vurgusunda bulundu. Milletin Evi Haber Ajansı'nın raporuna göre İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Salı günü meclisin açık oturumunda milletvekillerin birinin bakanların onaylanması süreciyle ilgili açıklamalarına değinerek şu açıklamada bulundu. Son aylarda ve seçimlerin ardından kabinenin tanıtıldığı sırada gizli ve açık haberler, bu ülke ve devrimin düşmanlarının erkler arasında ihtilaf ve ayrılık oluşturmak istediklerini göstermektedir. Kalibaf sözlerini şöyle sürdürdü. İşbirliği ve sinerji içerisinde olmasının yanı sıra İslami Meclis bağımsızlığını koruyacaktır. Meclis işçinin başı sayılır. Meclisin yasallara uyması ise bu kurumun görevidir. Kalibaf sözlerini şunları ekledi. Halk temsilcileri olarak onların sorunlarına odaklanmaktan başka bir kaygımız yoktur. Bugün ekonomi ve sağlık ise halkın en önemli meseleleridir. İslami Şura Meclis önerilen bakanların bu iki alanda, yani sağlık ve geçim alanlarında başarılı olacaklarından emin olmalıdır. İslami Şura Meclis Başkanı şöyle bir vurguda bulundu. Bu saydıklarım milletvekillerinin görevi ve halkın da beklentileri çerçevesindedir. Bunu sinerji ve işbirliğiyle gerçekleştirmek lazım.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkeği Başkanı, İran Genetik Kimlik Belirleme Kitinin üretim teknolojisini elde etmiştir dedi. Merhaber Ajansı'nın raporuna göre Gulam Hüseyin Mohseni Ece'yi salı günü yaptığı açıklamada genetik kitlerinin üretimiyle İran, Amerika, Almanya, Çin ve Rusya'nın ardından bu teknolojiyi elde eden 5. ülke konumuna gelmiştir ifadesini kullandı. Ece'yi yerli olarak üretilen genetik kimlik belirleme kiti ve hemogenizer cihazının tanıtılması töreninde Vedat Tahran, Eyaleti Adli Tıp Laboratuvarı ve Kimlik Belirleme Merkezi'ni ziyaretinde yerli ve genç bilim insanları ve dahilere güvenilmesi gerektiğini belirterek onların faaliyet yapmaları için gereken zeminlerin hazırlanmasını da istedi. İran Yargı Erkeği Başkanı Gulam Hüseyin Mohseni Ece'yi şöyle bir açıklamada da bulundu. Bilimsel alandaki başarılar, askeri ve savaş alanındaki başarılardan önemi az sayılmamalı. Ülkenin hedeflerinin gerçekleşmesi ve gelişmesi için bu yöndeki başarılar büyük önem taşıyor.
İran'ın güney bölgesinde Sistan ve Beluçistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı Dünya Serbest Bölgeler Örgütü daimi üyesi haline geldi. Çabahar Serbest Bölgesi Halkla İletişim Bürosu'nun verdiği haberde Dünya Serbest Bölgeler Örgütü dün İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Serbest Bölgesi'ne bu örgütün daimi üyeliği statüsünü kazandığını ve artık oy hakkına sahip olduğunu da bildirdi. Dünya Serbest Bölgeler Örgütü İcra Müdürü Semir Hamruni'nin Çabahar Serbest Bölgesi Genel Müdürü Abdurrahim Kordi'ye yazdığı mektuba göre bundan sonra Çabahar bu örgütün daimi üyesi olarak oy hakkı ile beraber bölgütün karar verme mekanizmalarında da yer alabilir ve aktif rol oynayabilir. Bu mektupta Çabahar Serbest Bölgesi'nin ve Dünya Serbest Bölgelerinin bir bildirinin yardımıyla tek vücut halinde çalışabilecekleri ümit edilmiştir. Merkez binası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dünya Serbest Bölgeler Örgütü Avrupa Birliği, Amerika ve Asya'da bulunan birçok serbest bölge ve özel ekonomik kurum ve kuruluştan oluşmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki Daimi Temsilciliği Daire Başkanı, Salı günü tüm çağrılmayan yabancı güçlerin koşulsuz şartsız Suriye topraklarını terk etmesine vurgu yaparak, Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimi Suriye toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı saldırganlıklarını derhal durdurmaya zorlamasını istedi. İrna'ya göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan Zehra Erşadi, konseyin 2585 sayılı kararında Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için tüm üye ülkelerinin pratik adımlar atmaya çağırdığını belirterek insani faaliyetlerin ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde olduğunu belirtti ve su temini, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel hizmetler alanındaki hızlı geri dönüş projelerinin desteklenmesini içerdiğini de vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Daire Başkanı, Suriye'ye yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlara atıfta bulunarak, yaptırımlar Birleşmiş Milletler veya uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından Suriye'de yürütülen insani yardım süreçlerinin etkinliğini ciddi şekilde baltalıyor dedi. Zehra Erşadi, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırganlığına atıfta bulundu ve Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejimini Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığına bir an önce son vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi Elçisi ve Daimi Temsilcisi Salı günü yaptığı açıklamada Tahran'ın Afganistan'daki her türlü şiddeti ve aşırılığı insan hakları ve insancıl hukuk ihlallerine şiddetle kınadığını vurguladı. İrna'ya göre İsmail Bakai Hamene, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Afganistan özel oturumunda Afganların evlerinde barış ve onur içinde yaşamayı ve yasa dışı askeri müdahale olmaksızın komşuları ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmayı, hak ettiğini söyledi ve bunun sadece Afganistan kesimlerinin tüm dini ve etnik bileşenlerinin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdindeki elçisi ve daimi temsilcisi ayrıca Amerika'nın Afganistan'ı sonsuz yıkım, acı, çaresizlik ve istikrarsızlıkla karşı karşıya bıraktığını, bölgeye güvensizlik ve istikrarsızlık aşıladığını belirtirken, Amerikalıların bu yük altından kaçamayacağını da sözlerine ekledi ve Amerika'nın Afganistan'daki feci askeri varlığının korkunç sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmesini vurguladı. Bekai Hamene, Afganistan ile çok yakın ilişkileri olan komşu bir ülke olan İran'ın son 40 yılda milyonlarca Afganlı mülteciye ev sahipliği yaptığını da vurguladı ve uluslararası toplumu COVID-19 hastalığına karşı Afgan mülteciler için uygun aşıların tahsisine yardımcı olmak da dahil olmak üzere sorumlulukların paylaşılmasına çağırdı.
Taliban sözcüsü Zevyullah Mücahit, Pençir sorununun tek çözüm yolunu diyaloglar olduğunu vurguladı. Reuters'a göre Taliban sözcüsü salı günü Taliban'ın Pençir'deki durumu barışçıl bir şekilde çözmeyi amaçladığını ve Ahmet Mesut komutasındaki halk güçlerini silahlarını teslim etmeye çağırdığını söyledi. Daha önce Taliban'ın Doha'daki siyasi bürosunun sözcüsü Muhammed Naim, İster zorla ister diyalog yoluyla Pençir'i Afganistan'ın ulusal kahramanının oğlu Ahmet Mesud'dan temizleyeceğiz demişti. Taliban Pençir Vadisi'nin bu grup güçleri tarafından kuşatıldığını 2 gün önce duyurmuştu ve Ahmet Mesud grubun saldırılarına direneceğini ve teslim olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Kabil'in kuzeyindeki Pençir bölgesi Taliban tarafından ele geçirilmeyen tek eyalet sayılır. Ahmet Mesud ve Amrullah Salih ve komutalarındaki güçler Taliban'a direnmeye devam edeceklerini bildirmişlerdir.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ağustos Salı günü koronavirüs vefat rakamlarını açıkladı. Türkiye günlük koronavirüs tablosu Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 293.037 COVID-19 testi yapıldı. 19.191 kişinin testi pozitif çıktı. 230 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 15.373 oldu. 18 yaş üstü nüfusa birinci doz aşı uygulananların oranı ise %75.16, ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %57.47 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90.405.737'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranı ise en yüksek 10 il sayısıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.
Türkiye ordusu salı günü tekrar Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke eyaletindeki yerleşim alanlarına topçu birlikleriyle saldırdı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Türkiye ordusu topçu birlikleri ve desteklediği terör grupları dün Haseke eyaletine bağlı Ebu Rasin ve Tal el-Verd kasabalarını çevresindeki 8 köyü ile beraber hedef aldı. Sana'ya göre topçu saldırıları herhangi bir can kaybına yol açmadı. Ancak bu 8 köyün arabalarına, evlerine ve kamu altyapısına zarar geldi. Bu arada resmi Suriye Haber Ajansı Türkiye'ye bağlı paralı askerlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep eyaletinin kuzey çevre bölgelerinde birkaç köye baskın düzenlediğini, 30'dan fazla sivili kaçırdığını ve onları bilinmeyen bir yere götürdüğünü bildirdi. Son aylarda Türkiye ordusu teröristleri desteklemek için defalarca Suriye ordusu askeri mevzilerini, Suriye'deki yerleşim alanları ve altyapıyı hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana, salı günü yaptığı açıklamada Dar el-Beled bölgesindeki terörist grupların kalıntılarının Dera kentindeki yerleşim bölgelerine havan mermisi atarak çok sayıda eve zarar verdiğini de bildirdi.
Haber kaynakları Suriye'nin Halep eyaletinin kuzey bölgelerinde bulunan Afrin bölgesinde çok sayıda sivilin Türkiye ordusuna bağlı aşırılık yanlısı gruplar tarafından kaçırıldığını bildirdi. Muhabirimizin bildiğine göre yerel kaynaklar Türkiye ordusu komutasındaki paralı askerlere olan Şam cephesi ve Sultan Murat Tugaylarının Sargun'u Afrin bölgesindeki iki köy sakinlerinden 30'u kadarını kaçırdığını vurguladı. Rapora göre Afrin bölgesindeki iki köy sakinlerinin evlerine düzenlenen operasyonda paralı askerler 30'dan fazla sivili kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdü.
Irak Dışişleri Bakanı, komşu ülkeler zirvesinin 28 Ağustos Cumartesi günü Irak başkenti Bağdat'ta düzenleneceğini bildirdi. Sputnik Haber Ajansı'na göre Fuat Hüseyin, dün Salı günü yaptığı açıklamada Bağdat'ın komşu ülkelerin zirvesine, yani Bağdat Bölgesel Zirvesi'ne katılma davetinden olumlu tepkiler aldığını ve Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin zirveye katılmaya davet edildiğini belirtti. Irak Dışişleri Bakanı Rusya'nın da Büyükelçisi'nin de zirveye katılacağını vurguladı. Fuat Hüseyin Suriye'nin toplantıya davet edilmemesiyle ilgili olarak Suriye meselesinin bir ihtilaf konusu olduğunu, Irak'ın bu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Suriye ile diplomatik ilişkilerini hiçbir zaman kesmediğini söyledi. Bağdat'ta 1990'dan bu yana ilk kez 28 Ağustos'ta Irak'ın 5 komşusu İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün de dahil olmak üzere yaklaşık 10 Arap bölge ve Avrupa ülkesinin katılımıyla bir zirve düzenlenmesi planlanıyor. El Arabiye El Cedid gazetesinin Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir diplomatından naklen anlattığına göre Irak'ın 3 ana komşusu Suudi Arabistan, İran ve Türkiye Bağdat Bölgesel Zirvesi'ni memnuniyetle karşılamıştır.
Haber kaynakları Salı akşamı terörist Amerikan ordusunun lojistik konvoyunun Irak'ta hedef alındığını duyurdu. Irak Saber'in haber kanalına göre Amerikan ordusunun lojistik konvoyu Irak'ta El Taci bölgesinden geçtiği sırada saldırıya uğradı. Irak Saber'in haber kanalı saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı veya olası kayıplar istatistiklerini vermedi. Bu olayla birlikte Amerikan terörist ordusunun Irak'taki konvoyları 8. kez hedef alındı.
Siyonist rejim haber kaynakları Ben Gurion Havalimanı'ndaki protestoların Siyonist rejim başbakanının Washington seferini geciktirdiğini duyurdu. Yeruşalim Post'a göre İsrail başbakanının Washington'a yaptığı İran karşıtı ziyaret ve ABD başkanı ile görüşmesi Salı günü Ben Gurion Havalimanı'nda bir hava yolunun 100 çalışanının protestoları nedeniyle gecikti.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanı bu ülkenin Amerikan güçlerinin Orta Asya bölgesine yerleştirilmesine karşı olduğunu vurguladı. Salı günü İrna'nın verdiği habere göre sevgili Lavrov, Moskova'nın Amerikan birliklerinin Rusya sınırının güneyindeki Orta Asya ülkelerinde bulunmasını istemediğini belirtti. Lavrov daha önce de Orta Asya ülkelerinin hiçbirinin ülkelerinde Amerikan askerlerinin varlığına ilgi göstermediğini söylemişti. Orta Asya devletleri daha önce ülkelerinde Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapma fikrini Rusya'nın, Batı'nın özellikle Amerika'nın ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO üyelerinin askeri varlığına karşı muhalefeti dolayısıyla reddetmiştir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarıyla beraberiz. İlk yorumumuz Taliban'ın Amerika'nın Afganistan'dan zamanında çekilmesini vurgulaması konusu etrafında. Taliban sözcüsü Amerika'nın kendi vaatlerine uyarak belirlenen zamanda Afganistan'dan çekilmesi gerektiğinin altını çizdi. Taliban'ın Doha Siyasi Bürosu sözcüsü Muhammed Naim bu bağlamda yaptığı konuşmada Amerikalı askerlerin Afganistan'da daha fazla bulunmasının ne onların yararına ve ne kendilerinin yararına olduğunu, Amerika'nın Afganistan'dan belirlenen zamanında çıkması için gerekli olanaklara sahip olduğunu söyledi. Taliban sözcüsü Muhammed Naim, dünya toplumu ile olumlu ilişkiler kurmak ve sorunları müzakere yolu ile çözmek istediklerini işaretle, bu grubun bazı Afgan taraflarla görüşerek müzakere yapmasının onlarla görüş alışverişi yapmak ve bu tarafların güvenlik durumundan emin olmak ve sorun yaşamaları hedefiyle yürütülmekte olduğunu söyledi. Taliban grubunun bir diğer sözcüsü Süheyl Şahin de Amerikan ve diğer yabancı güçlerin Afganistan'dan gerektiği zaman değil, geç çıkmalarının Amerikalılar için olumsuz sonuçları doğuracağını belirtti. Taliban sözcülerinin Amerikan güçlerinin Afganistan'dan belirlenen 31 Ağustos tarihinde çıkış zarureti konusundaki açıklamaları, bu grubun Beyaz Saray tarafından ileri sürülecek her türlü muhtemel bahaneyi kabul etmeyeceğini gösteriyor. Üstelik Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin de Afganistan'dan Amerikan güçlerinin geri çekilmesi hakkında ultimatumda bulundu. Aslında Taliban üst düzey üyeleri arasında Amerikan güçlerinin Afganistan'dan herhangi bir bahaneyle çıkışının gecikmesi, ülke içinde yaşanan gelişmeler, ayrıca Beyaz Saray'ın bölgesel siyasetlerinde tahmin edilmeyen değişiklikler sonucu geri çekilme kararının gündemden çıkması ve hatta Amerika'nın Afganistan'da kalmak için yeni planlar kurma endişesi bulunuyor.
Bu sebepten dolayı Taliban yetkilileri Amerikan güçlerinin belirlenen tarihte çıkmalarını isterken, aksi durumda bu konuda uyarılarda bulunuyorlar. 15 Ağustos tarihinde Afganistan'ın çeşitli illerinin de merkezlerini ve başkent Kabil'i ele geçirmeyi başaran Taliban kendini üstün konuma taşıdı. Bu yüzden de yaşanan mevcut şartlarda Amerikan ve NATO askerlerini de kapsayan tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılmalarını istiyor. Birkaç ay önce, Eylül 2021'den önce tüm güçlerini Afganistan'dan çekme kararı alan Amerikan Başkanı Joe Biden halihazırda ve bu ülkede Eşref Ghani hükümetinin düşmesi ve Taliban'ın tüm Afganistan'ı ele geçirmesinden dolayı yaşanan hızlı değişimler nedeniyle Amerikan vatandaşlarının çıkış sürecinin de uzaması nedeniyle bu ülke askerlerinin de 31 Ağustos tarihinden sonra bile Afganistan'da kalabilme ihtimalinden söz etti. Avrupa Birliği, Afganistan'dan çekilmek isteyen insanların sayısına göre tamamının belirlenen tarihe kadar tahliyesinin imkansız olduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı'nın bu açıklamasının da ardından Taliban Beyaz Saray'ın tüm vatandaşlarını Afganistan'dan 31 Ağustos tarihine dek çıkarması için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu belirterek bu sürecin devam etmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Aslında siyaset ve haber çevrelerinde Afganistan'da yoğun bir şekilde yaşanan istikrarsız durum ve Taliban'ın ülke yönetimi konusunda tahmin edilemeyen davranışları nedeniyle Amerikan yönetiminin kendi vatandaşlarını intikal sürecini hızlandırması ve onların taşınmasını üstlenen askeri güçlerinin belirlenen tarihte Afganistan'dan çekme ihtimalinden de söz ediliyor. Görünüşe göre Taliban'ın Afganistan'da daha üstün konumda bulunduğu mevcut şartlarda Amerikalılar bu grubun tahmin edilemeyen tepkilerini çekme riskini göze almayarak kötü bir olay yaşanmadan kendi vatandaşları ve askerlerini de bu ülkeden çıkaracaktır.
Değerli dinleyiciler, ikinci yorumumuz Ürdün ve Suudi Arabistan'ın Batı Asya güvenliğinde Rusya rolünü vurgulaması konusu etrafında. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman, Moskova ziyaretleri sırasında Rusya'nın Batı Asya bölgesinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki önemli rolünü vurguladılar. Son 10 yılda Batı Asya bölgesi huzursuzluk ve güvenlik kaosun zirvesini yaşadı. Bölgesel ve ulusal aktörlere ilaveten bölge dışı aktörler de son 10 yılda Batı Asya bölgesinin olaylarında etkin rolleri oldu ve halen de var. Rusya'da söz konusu ülkeler arasında yer alıyor. Rusya son 10 yılda Batı Asya gelişmelerini, bu bölgedeki etkinliğini tekrar kazanmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Fakat Rusya'nın oynadığı rolün rengi Amerika ve Avrupa güçlerinden farklı oldu. Amerika ve Batı Asya güçlerine rağmen Rusya genelde Batı Asya bölgesinde hiçbir sistem ve düzeni devirmek için çalışmadı. Buna ilaveten Rusya diğer ülkelerin milli egemenliğine saygı duyarak Suriye'de yaşanan krizde Şam yönetimi yanında yer alarak terörist gruplarla mücadele ederek Şam'ın toprak bütünlüğünü korumasına da yardımcı oldu. Rusya aynı zamanda Batı Asya ülkelerine karşı yaptırım silahını kullanmadı. Görünüşe göre Rusya'nın Batı Asya gelişmelerine olan bakışında jeopolitik ve güvenlik daha önemlidir. Jeopolitik açısından Rusya, Washington'un tek yanlılığı ile mücadele ve uluslararası sistemde daha etkili olmak için özel hesaplar yapıyor. Nitekim Rusya meseleleri uzmanı Shuaib Behmen'e göre Moskova bir yandan bölgede İran ve Suriye gibi Amerikan düşmanları ile dış ilişkilerini arttırırken diğer yandan da Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar gibi geleneksel olarak Amerika'nın ortakları olan ülkelere yakınlaşarak onları Batı ekseninden çıkartmaya çalışıyor.
Nitekim Rusya'nın Türkiye'ye sattığı S-400 savunma sistemi Amerika ve Türkiye arasında büyük gerginliği ve dolayısıyla Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılmasına sebep oldu. Güvenlik açısından Rusya, Batı Asya ülkeleriyle benzer endişeler taşıyor. Terörist grup üyelerinin büyük bir bölümü Çeşenler oluşturuyor ve aynı zamanda bazı Rus cumhuriyetlerinde ve Kuzey Kafkasya'da ayrılıkçılık ve güvenlik hareketlerinin zemini vardır. Bu yüzden de Rusya, Batı güçlerinin tersine terörizm ve aşırıcılıklar Batı Asya bölgesinde daha ciddi irade ve istekle mücadele ediyor. Uzman Shuaib Behmen bu konuda şöyle diyor. Terörizmin yayılması, dini radikalizm ve IŞİD gibi grupların varlığı tehlikesi, bazı cumhuriyetler ve Çeçen, İnguş ve Dağıstan gibi bölgelerin ayrılmalarına yol açabilir. Bu yüzden de Moskova çeşitli yollarla aşırı İslamcılar ve özellikle tekfirci Vahabilik ve Selefilikle mücadele ediyorlar. Rusya'nın bu siyaseti Amerika'nın Suriye gibi Batı Asya ülkelerindeki ardı kesilmeyen yenilgiler, geleneksel olarak Batı kampında olan bazı Arap liderlerin Rusya'nın bu bölgedeki istikrarcı rolunu takdir etmelerine sebep olmuştur. Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Salman, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüşmesinde ülkesinin güvenliğe ulaşmak ve sorunlara karşı mücadelede Rusya ile işbirliği güçlendirme konusunda azimli olduğunu belirtti. Yapılan görüşmede Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı ve Halid bin Salman'ın mevkidaşı Alexander Fomin, iki ülke arasında askeri işbirliği konusunda bir anlaşma imzalamadılar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Şehriver 1400, Hicri Kameri 16 Muharrem 1443 ve Miladi 25 Ağustos 2021 Çarşamba. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Şehriver 1377'de Ayetullah Muhammed Cevad Necefi Hümeyni vefat etti. Hicri Şemsi 1302'de İran'ın ortasındaki Hümeyn yakınında dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Cevad Necefi ilk ve orta eğitimini bitirdikten sonra dini dersler okumaya başladı. 20 yaşındayken Irak ardından Tahran kentine giden Ayetullah Muhammed Cevad Necefi birçok eseri kale aldı ki bunların en önemlisi Kolay Tefsir adlı eseridir. Bu tefsir kitabı sade ve akıcı bir dille yazılmıştır. Ancak bu eserin müellifi çok dikkat çekici konulara da eklemiştir. Ayetullah Necefi'nin diğer eserleri arasında Letaif el-Salavat, Hazreti Abdülazim Hasane'nin Yaşamı ve Misbah Eşya adlı eserlere değinebiliriz. ...183 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Muharrem 1260'da Emir Abdülkadir el-Cezayir'i işgalci Fransızlara karşı 15 yıl süren mücadelenin ardından tutuklandı. Abdülkadir'in yenilgi uğramasının en önemli sebebi Cezayir'in içinde mücadelelerini sürdürmek için belirli bir üsse sahip olmaması ve Cezayir ile Fas sınır bölgelerinde Fransızlarla savaşmak zorunda kalmasıdır. Abdülkadir 9 yıl boyunca Fransa hapishanelerinde kaldı, ardından kendi vatanına geri dönmemek şartıyla serbest bırakıldı. ...926 yıl önce bugün 25 Ağustos 1095'te Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki Haçlı Savaşlar başladı. Haçlılar görünürde Beytülmukaddes'i gerçekten ise İslam topraklarını ele geçirmek ve Müslümanlar üzerinde sulta kurmak amacıyla doğuya doğru hareket ettiler. Haçlılar Müslümanlarla savaştıktan sonra nihayet Beytülmukaddes'e vardılar ve 1099'da bu kenti ele geçirdiler ve halkı katledip kendi yağmalamaya başladılar. Ancak miladi 12. yüzyılın sonunda Haçlılar Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslümanlarla girdikleri çatışmalarda hezimete uğradılar ve Beytülmukaddes 1187'de geri alındı. Haçlı Savaşı miladi 1270 yılına dek sürdü ve Haçlı askerleri birçok saldırıda yenilgiye uğradılar ve Beytülmukaddes'i kendi işgalleri altında tutmayı başaramadılar. ...196 yıl önce bugün 25 Ağustos 1825'te Uruguay Brezilya'dan bağımsızlığını elde etti ve bugün ülkede milli gün ilan edildi. İspanyalı kaşiflerce keşfedilen Uruguay, Portekiz ve İspanya'nın hegemonyası altındaydı. ...154 yıl önce bugün 25 Ağustos 1867'de İngiliz bilim adamı Michel Faraday hayata gözlerini yumdu. 1791'de Londra'da dünyaya gelen Faraday, tecrübelerinden yararlanarak fizik ve kimya alanlarında önemli kazanımlar elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'li Melih Bulu'nun yerine rektör olarak atanan Naci İnce protesto edildi.
Yeni Asya.
Hak ve hürriyetler genelgeyle kısıtlanamaz.
Milli Gazete.
Öğretmenler üçüncü kez Ankara'da ek atama istiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 23 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde FETÖ kumpaslarını da dirilten iktidarın emekli askerlere şiddeti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünkü yazımın sonunda sormuştum, iyi de emekli generallere karşı FETÖ ile işbirliği dönemindeki gibi yargı şiddetini hala sürdürmesinin nedeni ne? Siyasi yargı şiddetine ikinci örnek. FETÖ boğazını sıkınca orduya kumpas kurdular diye bas bas bağıran iktidarın söz konusu kumpas davası olan Balyoz'da beraatların yedisi iktidarın oluşturduğu Yargıtay'da bozuldu. Balyoz sanıklarının hemen hepsi tahliye edilmiş. Davayı kumpas olarak gören siyasi iktidarın iradesi doğrultusunda mahkeme beraat kararlarını vermişti diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama iktidar Balyoz'un FETÖ kumpası olduğu iddiasından yan çizdi ve davadan hüküm çıkarmak için kolları sıvadı. Orduya kurdukları ortak kumpastan beraat etmelerini işlerine sindiremediler. Bunun işaretlerini hakkında milyarlarca dolar serveti olduğu iddiaları havada uçuşan Binali Yıldırım Yargıtay kararından önce vermişti. Demek ki oturup konuşmuşlar, kumpası canlandırma kararı almışlardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetçisi Yıldırım karardan önce tıpkı FETÖ ve yargıçları, savcıları gibi konuşmaya başlamış, Balyoz'un bir darbe girişimi olduğunu birkaç kez söylemişti. Hani orduya kumpas kurulmuştu, siyasetçinin tutarsızlığı ve yalanının birini para. Arkasından Yargıtay, Balyoz kararlarını bozdu. Yargıtay, Balyoz davasında 7 kişinin beraatlerini bozarken 7 kişi darbe teşebbüsünden değil, 3-12 yıl ceza öngören suç için aralarında anlaşma yapmaktan yargılansın dedi. Şimdi Kartal Mahkemesi'nde sanırım 22 Ekim'de duruşmaları var. Balyoz davası biliyorsunuz Yunanistan'dan yapılabilecek bir saldırıya karşı koymak için savunma senaryosunun tartışıldığı birinci ordu olan seminerinde sözde darbe planlandığı zirvesi üzerine kurulmuştu. Fatih Camisi bombalanacaktı falan. Şimdi bu iddiayı ileri sürenlerin bir kısmı gazetecilere ve yargıçlara dahil kumpastan içeridediler. Peki bu 7 kişi nasıl suç işlemek için bir araya gelmiş? Somut hiçbir iddia yok. Mahkeme nasıl karar verecek? Merak konusu. Seminere dönelim. Oraya katılan onlarca subay konuşma yaptı. Bunlar arasından 6 kişi seçildi. Suç örgütü lideri olarak da Çetin Doğan'ı başlarına koydular etti 7.
Hakan Albayrak 23 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde yangının üstüne körükle gitmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sığınmacı hakları platformundan Profesör Doktor Bekir Berat Özipek, CHP ve Suriyeli sığınmacılar, ayrımcılık, ötekileştirme ve nefret üretiminin politik dili başlıklı raporunda Türkiye'de mültecilere karşı tepkilerin siyasi söylemlerle şekillendiğini ve bu konuda en büyük payın ana muhalefet partisi CHP'ye ait olduğunu öne sürüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mültecilere göre ne Kabul'un toplumsallaşabilmesi için siyasetçilerin uzaktan, dışarıdan veya yukarıdan bakmak yerine mültecilerle temas kurması gerektiğini vurgulayıp şöyle diyorlar. Sığınmacılar buna hazır. Bazı siyasi partilerin kendilerine neden bu kadar düşmanca baktığını anlamaya çalışıyorlar. Bunu onlarla ilgili gerçek durumdan haberdar olmayışlarını bağlıyorlar ve ziyaret talebinde bulunuyorlar. Benim içinde yer aldığım sığınmacı hakları platformunda yer alan bazı sığınmacı dostlarımız CHP ve İYİ Parti ile görüşmek ve kendilerine de anlatmak istiyor. Partiler bu sese kulak vermeli. Özipek'e göre CHP'nin Suriyelilere yönelik politikasını olumlu yönde değiştirmesi sadece sığınmacı hakları açısından değil, ülkedeki barış ortamı açısından önemli. Ankara'nın Altındağ ilçesinde yüzlerce kişinin Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırması üzerine siyasetteki mülteci göçmen aleyhtarı söylemlerin değişmesi veya hafiflemesi umulurdu. Ama CHP ve İYİ Parti liderleri son günlerdeki açıklamalarıyla yangının üstüne körük de gittiler. Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin demografik yapısının alenen tehlikeye atıldığını ileri sürerek beka sorusu vurgusu yaptı. Meral Akşener'de nüfus dengesinin değiştirildiğini ileri sürdü. Bari bu ortamda böyle şeyler söylemekten en azından ulu orta söylemekten geri dursalardı. Türkiye mülteciler yüzünden elden gidiyorsa bunu engellemek için mültecilere saldırmak vatan borcudur dediklerini dedirtebileceklerinden ya farkında değiller veya bunu umursamıyorlar. Mülteci göçmen meselesinin siyaseti bu şekilde kullanmaktan umdukları faydanın cazibesi Türkiye'ye yönelik asıl tehdidi bu tavrın oluşturduğu gerçeğine gölgeliyor ve sağduyuya galebe çalıyor.
Mehmet Kara 23 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde sosyal medya terörü başlıklı yazısına yer veriyor. Meclis tatile girmeden bir hafta önce toplanan AK Parti MKYK toplantısında sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve linçlerin önlenmesi için Genel Başkan Erdoğan'ın çalışın talimatı verdiği kulislere yansımıştı. Buna göre sosyal medyaya dönük bir çalışma yapılarak RTÜK tarzı bir kontrol sistemi kurulmasının düşünüldüğü ifade edilmişti. Öyle anlaşılıyor ki meclis açıldığında en önemli gündem maddelerinden birisi de sosyal medya üzerinde yapılacak değişiklikler olacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çalışmalar ne safhada bilemiyoruz ama son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıktı. Her canlı yayında bu konu söylüyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlar dolayısıyla bazı konuşma ve sosyal medyadaki paylaşımlara kızmış ve yangın terörü diyerek tepkisini göstermişti. Sosyal medya üzerindeki çalışmalara dikkat çekmek için olsa gerek bu sefer de sosyal medya terörü diyerek literatüre bir terör çeşidi daha getirdi. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başına çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum diyerek de terör tanımına açıklık getirdi. AKP tarafından sosyal medya ile alakalı bir kanun daha önce tartışmalar arasında meclisten geçmişti. Anlaşılan bu yasa istenileni tam karşılamamış olacak ki yeni bir çalışma yapılıyor. Erdoğan bunu çıkan bu yasanın devamında özellikle yalan terör hususunda bir adım daha atılması gerekiyor şeklinde ifade ediyor. Şimdi AB ülkeleri ve Amerika gibi ülkelerde bu konudaki uygulamalar inceleniyor. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Türkiye Meclisi Araştırma Hizmetleri'nin sosyal medya ile ilgili dünyadaki örnekler hakkında bir araştırma yaptırdı ve bir rapor hazırlandığı söyleniyor. Özkaya, gerçek hayatta suç olan her şey sosyal medyada da suç ama yalanla ilgili suç düzenlenmediği için bir boşluk var. Sosyal medya inanılmaz derecede etkili bir alan. Düzgün yürür, iyi işlerse ve kişiler birbirine karşı itirafa atmaz, hakaret etmezse, terör ve şiddetin baskısını sunmazsa doğru ama aksi olursa buna bir müeyyide getirmek lazım diye bir açıklama yaptı. Ve bunu yapanın sonucuna katlandı, 1 yıldan 3 yıla veya 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gibi cezalar getirilmeli. Yalanı, dezenformasyonu, iftirayı, şiddeti, kin ve nefreti, provokasyonu önleyen bir düzenleme yapacağız diye görüşlerini ifade etti. Bu aşamada ilk akla gelen endişe sansür ve yasaklama mı geliyor sorusuyla dile getiriliyor. Türkiye Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yaman, yapılacak sosyal medya düzenlemesinin de bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını söylese de muhalefet geçmiş uygulamaları da hatırlatırken buna temkinli yaklaşıyor. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muhalefet hep birlikte inşallah sağlayacağız ifadesini kullanan Yaman'a muhalefet getirinin görelim diyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın düzenleme gerektiği ama bir paylaşımın yalan olup olmadığına kim karar verecek sorusunun cevabı hazırlanacak tekliflerde de yer alacak mı merak ediliyor. Babacan'ın geçen yıl sosyal medya gerekçe gösterilerek 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Paylaştığı haberden haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri geçeceksin sorusu da orta yerde duruyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bildiğiniz gibi medya her zaman kendi muhataplarını bir şeylere veya bir işe ikna etmeye çalışıyor. Zira aslında ikna etmek medyanın özünde olan bir özelliktir. Bugün sizlerle sohbetimizde bu konuyu ele alacağız.
Selam, selam ve yine selam. Sizlerle birlikte olduğumuz ve bizi tekrar dinlediğiniz için çok mutluyuz. Size iyi bir yol arkadaşı olmayı umut ediyoruz.
Ben de selamla sohbetime başlamak istiyorum ve iyi bir yol arkadaşının beraberindekilerin ilerlemesini ve başarısını sağlayan olduğunu belirtmek istiyorum. Ve bizler de bin bir renkli bu dünyada sizin başarınız için bir basamak olabilmeyi umut ediyoruz. Öyleyse izin verin ben de size en içten duygularımla selamlarımı ileteyim.
Hatırlayacağınız üzere geçen hafta yansımalardan söz ettik ve medyadan görünen yansımaların gerçek veya sahte olmasını teşhis etmediğinin medya okur yazarlık olduğunu söyledik. Sohbetimizin sonunda da sizlerden gerçekle ve medyadan yansıtılanları karşılaştırarak aralarındaki farkları bulmanızı istemiştik. Yaptınız mı?
Eğer bu durumda pek başarılı olmadıysanız da endişelenmeyin. Haklısınız. Zira bu farkları bulmak pek de kolay bir iş değildir. Bazıları bunun görüntülerin bilimsel ve sanatsal analizinde bile daha zor olduğuna inanıyorlar. Ancak medyadan sahte yansımaları belirlemenize yardımcı olmak için bu konuyu biraz daha fazla ele almak istiyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Yani... Şimdi yaptınız mı diye sorduk. Cevap gelmedi.
Gelmedi işte.
Farsça'da bir şey var. Sükût rızanın alameti yani, değil mi? Demek evet. ki yapmışlar.
Yaptılarsa bize göndersinler yani. Evet. Biz de onları örnek olarak
İnşallah.
Değiniriz programımızda.
Evet, medya mesajlarının hedef kitle ve muhatabını bir şeye inanmaya veya bir şey yapmaya ikna etmeye çalıştığını kesinlikle unutmayın. Öyleyse... İkna etmek medyanın özünde gizlidir. Tabii ki medya bunun için yani bizim ilgimizi çekmek ve onlara güvenmemizi sağlamak için çeşitli yöntemleri vardır. Onlar kendi arzu ve hedeflerini bizde adeta simüle ediyor ve böylece bizi özel bir eylemde bulunmaya yönelik kışkırtıyor. Bunun en bariz örneği ise insanların hedef ve arzularını ticari reklamlarda göstermeleridir. Her reklam bir nevi yansımadır ve özel bir hedefi izliyor. Ticari reklamlar hedeflerine ulaşmak için farklı hileler ve teknikler kullanır. Şimdi birçok benzerini duyduğunuz bir reklam örneği dinleyelim.
Gerçi ben şimdiye kadar reklam okumadım, sunmadım ama denemeye çalışacağım. Mesela evet. diyorlar ki bizim içeceklerden 5 tane alan her kişi ailedeki kişi başına 500 TL kazanır. Daha bitmedi. Dost ve arkadaşlarınızdan 15'ini daha seçin, mutluluğuna ortak edin, 500 TL daha kazanın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu ödülün tekrarı yoktur.
Evet, böyle bir ödül herkesi kısa süre bile olsa etkileyerek ikna eder. Üstelik ürünün kalitesine bakılmaksızın. Hatta ürünü kullanmak istemeyen biri sadece ödülü almak pahasına olsa bile söz konusu ürünü satın alabilir. Bu teknik muhatabı ikna yollarından biridir ve birçok ticari reklamda kullanılır. Bu yönteme tatmin veya rüşvet denir.
Vallahi beni de ikna etti yani. Ürün neyse hemen gidip almayı bile düşündüm yani eğer.
Yok ben artık kanmıyorum. Artık zamanında bunu denedik. Olmuyor.
İçeceklerin yani, kapağında bir
kapağında
sonraki içecek
biz
daha.
Çocukken bu tür şeyler çok vardı. Ama hiçbir zaman bana rast gelmedi. Ama ne bileyim.
Dondurma yiyenin o işte dondurma çubuğunun üzerindeki şifreyi gönderin. Araba kazanın. Birçok ülkede var yani. Bizim ülkede de var.
Bizlerde de var. Evet. Bazen o bisküvi falan hatırlıyorum. İçerisinde o köhne para vardı.
Aa.
Onlardan çıkıyordu. Bir ara çıktı ama ne bileyim belki Sağlık Bakanlığı'ndan onlara bir şeyler
Olabilir.
Söylendi. Onlar var ya.
Biz çocukken çamaşır deterjanında küçük küçük kuponlar vardı. Onlara birbirine yapıştırdığınız zaman bir yemek takımı resmi çıkardı ama her zaman bir parçası eksikti. Kesinlikle o bir parça çıkmazdı. Sakızın, o tablo o şekilde kalırdı.
Bir de kazandığım tek bir şey vardı. Sakızın içerisinden o fotoğraf, futbol takımlarının fotoğrafları çıkıyordu. Onları erkekler sırasıyla numaralandırıyordun, gönderiyordun. Tam olarak gönderdiğinde kol saati gelmişti
bana. Bu şekilde işte satış patlamaları yapılıyor. İkna teknikleri genellikle insanların içsel arzularına göre çalışır. Tabii ki bu istekler tüm insanlarda veya en azından toplumun büyük bir bölümünde ortaktır. İzin verin konuyu biraz daha açalım isterseniz. Tüm arzularımız doğru ve zamanında gerçekleşirse daha iyi ve daha mükemmel bir hayat sürdürmemize yardımcı olabiliyor tabii ki. Fakat eğer biri söz konusu arzular ve istekleri hakkında gerekli tanım ve kontrolü olmazsa belki de aynı arzular üzerinde zarara uğrayabilirler.
Evet, tabii ki bizim güçlü noktalarımız bazen ters çalışır ve bizi pasif ve yenik duruma düşürür. Örneğin güzel olmak arzusu hepimiz için bir güç noktası olabilir. Bu istek bizi sanat eserleri yaratmaya yönlendirebilir ve bizim ruhsal açıdan yükselmemize sebep olabilir. Ayrıca bizde güzel ve seçkin ahlakın gelişmesi de sağlanabilir. Fakat aynı güzellik isteği güzel biriyle karşılaştığımızda bizi çok farklı şeylere doğru yönlendirebilir. Belki kontrolümüzü kaybeder ve onların bizden istedikleri her şeyi yaparız veya onların giyim veya yiyeceklerine ilgi duymaya başlarız. Güzel insanlar, onları izlememiz ve kontrolümüzü kaybetmemiz için iyi örneklerdir. Bu da birçok medya mesajının malzemesidir ve bu yüzden birçok reklam veya şehirdeki reklam panolarında muhakkak güzel bir yüz görürsünüz.
Tabii ki her şehirde, her yerde buna rastlamak mümkün. Hatta bu güzellik konusunda bile televizyonda programlar yapılıyor. İşte hangi nereye gittiler, nasıl yaşıyorlar, hangi yemeği yediler, hangi otelde kaldılar ve insanları ona doğru sürüklüyorlar resmen.
Tabii ki.
Peki şimdiye kadar güzelliğin ne olduğunu ve güzelin kim olduğu hakkında hiç düşündünüz mü? Bilmiyorum ama ilginç olan ise medyanın bizim yerimize bu konuyu düşünmesidir. Onlar kendilerinin beğendiklerini bu soruların yanıtı olarak bize resmen dayatıyorlar, sunuyorlar ve dayatıyorlar. Ve başka hiçbir şüpheye de yer bırakmıyorlar. Tabii ki bizler de onların istedikleri yönde düşünmeye başlıyoruz istemeden.
Robotlaştırıyorlar insanları, değil mi?
Biraz düşünün ve bizlere medyanın güzel olarak tanıttığı kişileri de yazın değerli dinleyiciler lütfen. Sizden cevaplarınızı bekliyoruz.
Şimdi bunları okurken medya bizim yerimize karar veriyor neyin güzel, neyin çirkin olduğunu. Şu cümle aklıma geldi. Ya inancını yaşayacaksın ya yaşadığına inanacaksın.
Aynen.
O şekilde. Bunlardan birisine karar vereceksin.
Aynen, evet.
Yani daha çok medyanın yaptığı şey nedir? Robotlaştırmak. Yani medyanın baktığı gözlükten bakmak. O da yani ne demek? Yaşadığını inanacaksın. Yani
evet.
Onların senin ne dediğin değil, onların ne dediğine bakacaksın.
O şekilde yaşayacaksın.
O şekilde yaşayacaksın.
Düşünün mesela çocukluk dönemimizdeki hikayeler, Pamuk Prenses veya Kül Kedisi masalların kahramanlarından günümüzde oyuncu veya şarkıcı olarak dünyada tanınanlara kadar genelde medya tarafından bize güzel olarak tanıtanların tümünün ortak bir yönü vardır. O da nedir?
Evet.
İnce olmaktır. Medya bize ince olmanın güzel olduğunu söylüyor. Bu bir nevi klişe yaratmaktır. Bir gruptaki tüm bireyler aynı şekilde gösteren bir tür yansıtmadır. Klişelendirmek, muhatabın belirli bir özelliği tüm insanlara geliştirmesine neden oluyor.
Evet, Kilisenin varlık ilkesi aslında temel bir ihtiyaçtır. Onun aracılığıyla etrafımızdaki dünyayı tanıyoruz ve eğer kiliseler değişirse bizim de çevremize olan bakış açımız değişir. Fakat aynı kiliseler saptırıcı bir şekilde kullanılabilir. Örneğin bir kilise kendi ülkelerini savunan insanları terörist olarak tanıtabilir. Eğer böyle bir kilise muhatabın zihnine yerleşirse farkında olmadan o ülkenin tüm halkını terörist olarak tanıyacaktır.
Kilişelerin en önemli ve en büyük dezavantajlarından biri de nedir biliyor musunuz? Onların esnek olmaması, katı olmasıdır. İnsanların zihinleri bir şey hakkında kilişelenmiş veya kalıplaşmışsa onun dışında hiçbir şeyi kesinlikle kabul etmeyecek veya eğer kabul etse de zor bir şekilde kabul edecektir bunu. Konuyu açıklamak için biraz önce verdiğimiz örneğin yani güzelliğin eşittir zayıf olma örneğine dönmek istiyorum. Medyanın bu sahte yansıtmaları birçok insanın özellikle de gençlerin güzellik hakkında esnek düşünmemelerine sebep oluyor ve gördüğünüz gibi tüm kızlarımızı hatta erkeklerimizi zayıflatmaya yönlendiriyor.
Evet, bu insanlar hayatlarında birçok zorluğa dayanıyor ve birçok eziyete katlanarak söz konusu güzellik modeline yaklaşmaya çalışacaktır. Bu yüzden zor ve ağır beslenme ve diyet modellerini seçmekle kalmayıp bazen çok zararlı olduğu ispatlanan ilaçlar da kullanıyorlar. Bu ilaçlar bazen bağımlılık bile yapıyor.
Tabii ki.
Şimdi diyet yapmak güzel de ama şimdi bir taraftan sen karnına eline geleni dökeceksin. Ondan taviz vermeyeceksin. Diğer yandan ilaçlarla.
İşte.
Ne bileyim sahte yanlış o kadar şeyler çıkıyor ki insan
maalesef
yani
insanlar
gülüp geçiyoruz. Diyor
i̇nsanlar
ki
insanlar kanıyorlar buna.
Bütün yemeklerle tatlılarla diyet yaptıracağım sana. Hiçbir şeyini eksiltmeyeceksin. Kandırmaca oradan para devşirmek istiyorlar. Ne kadar komik şeyler çıkıyor.
Tabii ki ama işin kötü tarafı bazen insanları hastalığa bile
tabii ki zor tarafı hem ailelere anne babayı zor duruma sokuyorlar. Madem onu yapacaksan kendini yiğitçe davranacaksın.
Doğru beslen.
Önündeki yemeğe bakacaksın yemeyeceksin.
Evet doğru beslen.
Yeteri kadar doğru besleneceksin. Hem bu taraftan masraf çıkaracaksın hem de hastalanacaksın. Aklını da kiraya vereceksin. Anne baba da diyecek ki oğlumu büyütüyorum maalesef ama
evet.
Robottan başka bir şey değil.
Değildir. Şu benzer davranışlar insanda dediğiniz gibi bir takım işte ilaçlar, vitaminler ve benzeri şeylerin tüketmesine sebep oluyor. Fakat dengesiz kilo vermenin vitamin ve diğer besin maddelerinin eksikliğine sebep olabiliyor. Hatta ruhsal baskı yapar, stres ve bunalıma da yol açabiliyor. Bu endişeler bazen insanda bir hastalığa sebep oluyor, anoraksiya. Anoraksiya sebep oluyor biliyorsunuz. Bu hastalıkta kişi kilo
evet.
almamak ve şişmanlıktan çok korktuğu için yemek yememeye çalışır veya hatta yemek yerse bile kasten onu çıkarmaya çalışır. Bu hastalar anormal derecede zayıf olmalarına rağmen hala kendilerini şişman hissediyorlar.
Benzer kalıplar ve klişelerin oluşması çeşitli medya için model olan insanların ne yazık ki canına mal oluyor. Sadece giydikleri elbiselerde daha güzel görünmek pahasına açlık çeken ve birçok genç kız bu uğurda hayatını kaybetmiştir. Anoreksiya hastalığı klişe ve kalıpların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Ne kadar korkunç şeyler değil
evet.
mi?
Evet. Aslında güzellik kalıpları bir nevi modern taşlanmadır. Güzellik, moda, yaşam tarzından yayınlanan klişe görüntülerin oluşturduğu kısıtlamalar, İslam'da sözde kısıtlama oluşturan tesettür gibi bazı ahkamların çok daha fazladır. Fakat yine aynı medya tesettürün bir nevi kısıtlayıcı konu olarak tanıtmaya çalışırken, Onların sunduğu kalıplar çerçevesinde yaşamayı özgürlüğün ta kendisi olarak dayatmaya çalışıyorlar. Tabii ki sunulan modelin sahte olması veya bir klişe olmasının anlaşılması birçok sorunu önleyebiliyor.
Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat sizlerden ayrılmadan önce gerçek ve sanal dünyadaki adreslerimizi sizlere hatırlatmak istiyoruz. www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip ederken turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran'da bizim gerçek dünyadaki adresimiz.
Görüşlerinizi bekliyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, kültürel, sanatsal, ekonomik ve askeri kazanımları ve etkinlikleri ve genel olarak da bu alandaki yenilikleri ele almaya çalışacağız.
Bilindiği gibi romatoid, artrit ilaçları dahil olmak üzere çeşitli ilaçların virüs salgını sayılan koronavirüs hastalığı ile yakalanmış hastaların tedavisinde etkinliğinin tartışıldığını duymuşsunuzdur. Malezya'daki Malaya Üniversitesi'nde İranlı bir araştırmacı olan Keyvan Zendi ile ortak çalışan bir araştırma ekibi halihazırda SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan bir maymun üzerinde varisitinibin immünolojik ve bilişsel etkilerini araştırıyor. COVID-19 hastalarında stokin fırtınaları ve SARS-CoV-2 virüsünden kaynaklanan iltihaplanma hastalığın şiddetiyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu biliniyor. Bu hastalığı tedavi etmek için varisitinib adlı verilen bir romatoid artrit ilacı klinik olarak da denenmektedir. Romatoid artrit eklemlerde iltihaplanmaya neden olan bir bağışıklık sistemi bozukluğudur.
Keyvan Zendi ve meslektaşlarının baricitinib ile tedavi edilen hayvanlarda yaptığı araştırma sonuçlarında iltihaplanmada azalma ve akciğer patolojisinde sınırlama gözlendi. Daha da önemlisi baricitinib akciğer makrofajlarında ve inflamatuar kemokinlerde inflamatuar sitokinlerin üretimini hızlı ve güçlü bir şekilde bastırmıştır. Kemokin daha küçük bir sitokin türüdür. Bu testler ve çalışmalar varisitinibin SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu iltihaplanmanın tedavisinde yararlı rolünü desteklemekte ve açıklamaktadır.
Bir başka bilimsel barışarıda da İran Ulusal Genetik ve Biyoloji Kaynaklar Merkezi Moleküller Bankası üretim üyesi Lale Parsa Yegane, İran'ın çift hör güçlü devesinin DNA barkodunu kaydetmeyi de tamamlamayı başardı. İran hayvan tüylerinin DNA barkodlama projesine de düzenleyen yetkiliye göre DNA barkodlama farklı hayvan tüylerinin taksonomik sınıflandırması için kullanılan moleküller bir araçtır.
Son yıllarda biyoçeşitliliği koruma faaliyetlerine öncelik vermek için türleri incelemek ve sınıflandırmak amacı ile bu yöntem giderek daha popüler ve yaygın hale geldi. Bu araştırmacıya göre İran'ın çift hör güçlü devesi İran'daki en önemli nesli tükenmekte olan türlerden biridir. Dağılımı daha çok kuzeybatı İran'da gözlemlenmektedir. Bu bağlamda popülasyondaki keskin düşüş göz önüne alındığında bu cinse daha fazla ilgi gösterilmesi biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemlidir. İran çift hör güçlü devesinin DNA barkod analizi yapıldıktan sonra Camelus basitranus bilimsel adıyla bu çift hör güçlü İran deve türü tespit edilmiş ve Dünya Biyoçeşitliliği DNA barkod veri tabanında örnekleriyle tam habitat ve morfolojik özellikleriyle birlikte kayıt altına alınmıştır.
Moğolistan, Kazakistan, Çin ve Rusya'da bulunan 127 çift hör güç devesinden elde edilen koi geni dizisi de bu veri tabanında kayıtlı olup bu develerin ataları gösterilmiştir. Analitik sonuçlar ve bu değerli genetik kaynaklarla ilgili ek bilgiler de yerli ve yabancı araştırmacıların kullanımı için www.boldsystems.org sitesinde Camelus bacterianus adı altında mevcuttur.
Uzman doktorlar cilt hasarını önlemek için güneş kremi kullanma ihtiyacını her zaman vurgular. Bu arada etkili ve kaliteli güneş kremleri bu yaralanmaların ve hasarların önlenmesinde büyük rol oynar. Bu nedenle İranlı araştırmacılar komşu ülkelere ihraç edilmek üzere nano güneş kremleri üretmeye başladılar. Şirketin inovasyon departmanı başkanına göre şirketin güneş kremleri titanyum dioksit nano partiküllerinin mineral absorbantlarından yararlanmaktadır. Güneş koruyucusunda güneş ışığının zararlı ışınların emilim miktarını gösteren güneş ışığına karşı koruma katsayısı olarak bilinen bir parametre vardır. Bu firmanın güneş koruyucu ürünlerinde titanyum partikülleri boyutları küçültülerek bu partiküllerin güneş ışınlarını emip kırması sağlanmıştır. Bunun sonucunda bu kremlerde güneş koruyuculuğu özelliği yaratılmıştır.
Araştırmalara göre bu nano partiküller nano ölçekli titanyum oksit partikülleriyle birlikte çalışarak bu kremleri yüksek bir SPF'ye sahip olmasına neden olan bir silan alkil kamplamasına da sahiptir. Nano güneş kremleri kullanımından hemen sonra koruyucu bir etkiye sahiptir. Böylece bu kremler kullanımından hemen sonra cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve güneşin ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu üründe kullanılan nano parçacıklar hücreye girmez ve aynı ölü deri hücrelere katmanlarında kalır.
Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı dünya çapında en yaygın kronik karaciğer hastalıklarından biridir. Gelişmiş ülkelerdeki vatandaşların yaklaşık %30'u ve Amerikalıların %25'i bu hastalığa yakalanmışlardır. Kronik obezite, diyabet, yüksek kolesterol ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi faktörler hastalığa yakalanma riskini artırır. Ancak bu faktörlere sahip olmayanlar da non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına yakalanabilir.
Normalde karaciğerde az miktarda yağ bulunur ancak yağ miktarı %5 veya daha fazla ise kişinin non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı yaşadığı söylenebilir. Bu bağlamda hastalığın ilerlemesini ve gelişmesini önlemek için adımlar da atılmalıdır. En kötü düzeyinde de non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı karaciğerde şişlik ve iltihaplanmaya, karaciğerde fibroz veya yara izi, sakatlık veya karaciğer kanserine yol açabilir. Bu nedenle İranlı araştırmacı Ali Hadem Hüseyin'in öncülüğündeki Trasaki Enstitüsü'ndeki bir grup araştırmacı, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının gelişmesini incelemek için mikroçip üzerinde bir organ modeli geliştirdi. Çip, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının tüm gelişme sürecinin simülasyonunu yapar. Bu model, hastalık sıralama sürecine dahil olan 4 insan hücresinin tümünü içerir.
Katalizör, petrokimya, rafinaj ve çelik alanındaki bilgiye dayalı ve süper stratejik ürünlerden biri olarak kabul edilir. Bu ürün son 20 yıldır bilim ve teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısının destek öncelikleri ve güçlendirme siyasetleri tarafından desteklenmiştir. İran'ın bilgiye dayalı katalizör endüstrisi geçen hafta parlak noktalarından birine tanık oldu. Bu bağlamda ilk kez ülkede katalizörler üreten petrokimya endüstrisi kompleksi açıldı. Bu kompleksin hizmete girmesiyle birlikte İran'ın adı katalizör üreten 3 ülke arasında yer aldı.
Bu proje günlük 3250 ton üretim kapasitesine sahip olup ülke için yıllık 268 milyon dolar döviz girdisi sağlamaktadır. Burada önemli olan nokta daha önce sadece 1 veya 2 İran yapımı katalizörün kullanılmasına rağmen bu projede İran yapımı 344 metreküp hacminde ve 3 milyon dolar değerinde 8 katalizörün kullanılmasıdır.
İstihdam yaratma ve para tasarrufuna ek olarak süper stratejik malların ve katalizör bilgisinin yerelleştirilmesinin en önemli faydalarından biri, baskıcı yaptırımlar karşısında yabancı ülkelere bağımlılığı kaldırmak ve petrokimya üretimini sürdüren teknik ve mühendislik hizmetlerini sağlamaktır. Buna ilaveten katalizör, üre, amonyak ve metanol gibi ihraç ürünlerinin üretiminin kalbi olarak bilinir ve bu ürünün tedarik eksikliği ülkeleri için büyük teknik, ekonomik hatta politik krize neden olabilir. Özellikle de bu durum büyük petrol ve doğalgazı olan İran için hayati önem taşımaktadır.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Gelenekler isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. İran İslam Şura Meclisi Başkanı, ülkenin ve devrimin düşmanları erkler arasında ihtilaf ve ayrılık oluşturmak peşindedirler vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Ergi Başkanı, İran genetik kimlik belirleme kitinin üretim teknolojisini elde etmiştir, dedi. Çabahar Limanı, Dünya Serbest Bölgeler Örgütü daimi üyesi olarak belirlendi. İran, tüm çağrılmayan yabancı güçler koşulsuz şartsız Suriye topraklarını terk etsin vurgusunda bulundu. İran'ın Cenevre temsilcisi, Tahran, Afganistan'da insan hakları ihlallerini kınıyor, dedi ve Taliban-Pençir sorununu diyalogla çözeriz açıklamasında bulundu.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 ve çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.